Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, tarihin derinliğine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz program efendim Ankara Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük padişahı Yıldırım Bayezid Han ile Timur Han arasındaki yazışmaları, mektuplaşmaları konuşmaya başlamıştık. Şunu ifade edeyim, Okay abi de eminim beni teyit edecektir. Bu mektuplar tarihi kaynaklarda geçen mektuplar. Yani bunların asıl orijinalleri
tabii,
yok. Tabii. Ama hani böyle olduğu söyleniyor. Bu konuşmaların bu meyanda gerçekleştiği söyleniyor,
evet,
değil mi?
Evet.
Bunu ifade edelim çünkü bu konuşmalar hakikaten, mesela Yıldırım Bayezid Han'ın geçen programda okuduğumuz bir mektubu vardı abi.
Evet.
Öyle ağır ifadeler var ki yani insanın hakikaten kulaklarına inanamıyor.
Ama muteber kaynakların tamamında bu, var, bu görünüyor İbrahim.
Evet. Şey. Bunların da altını çizelim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Okay abi. Çok böyle birden ederim. Konuya daldı ama.
Yok, stüdyoda daha kolay oluyor.
Değil mi?
Öyle o şey karşılıklı diyalog. Şimdi telefondayken birimizi göremediğimiz için.
Tabii.
Bazen tam o şeyi, o arada bir kopukluk olabiliyor.
Evet.
Bir de ses bazen parazitleniyor falan.
Tabii.
Bu şekilde daha kolay tabii.
Soru sorunca ilk anda anlaşılmayabiliyor. Ondan sonra siz tekrar kaldığınız yerden devam etmek durumunda kalıyorsunuz. Evet. Geçen hafta Yıldırım Bayezid Han'la Timur Han arasındaki mektupları konuşuyorduk.
İstersen onu bitirelim.
Buradan devam edelim
oradan,
abi.
Oradan Ankara Savaşı'na
geçelim.
Evet. Yani.
Buyursunlar.
Üçüncü mektubumuz Timur Han'dan yazılmış. Sungur Çavuş ve Beyazıt ile Hacı Beyazıt ile gönderdiğiniz haberler doğrudur. Sizin küffarla savaştığınızı biliyoruz. Bu tarafta biz de Gürcü kafirlerle savaşıyoruz. Hem siz hem de bizler bu konuda mutluyuz. Bu durumun sayısız faydaları her iki tarafa olmaktadır. Yazdıklarımızda zerre kadar şaibe ve şüphe olamaz. Anlaşma kararı olursa Mısır'la aramızda olanlardan ıslah edici olunması istediğiniz uygun görülmemiştir. Çünkü ölen eski Mısır valisi, elçilerimizden Irak ve Acem'in büyük saygı duyduğu Bahaeddin Savcı'yı haksız yere öldürdü. Yine uzun süredir hapsettiği Gönültaş'ı serbest bırakması için elçi gönderdiğim halde istediğimi yerine getirmedi. Ve o günahsızı hiç endişe duymadan katletti. Biz Şam ve Halep'e geldiğimizde Mısır'da Hacı adındaki elçileri gelip hapsolunan Otlamış'ı Halep'e gönderelim dediler. Senin şimdi Mısır valisi olan kimseye oğlumuz demeni uygun görmedik. Onu Sultanül Haremeyn elkabıyla anmanız doğru olmaz. Belki Mücavirül Haremeyn demeye layık değillerdir. Bize dost olmayanı kendinize yakın ve sevdiklerinize dahil etmeyiniz. Saltanat işleri nezakete bağlıdır. Sizin dikkat edilecek yönleri çoktur. Ahmet Celair şimdi Bağdat yakınlarına gelmiş. Biz de oraya asker göndermişiz. Tekrar size taraf kaçarsa sahip çıkmayıp bilakis yakalayıp bize teslim etmeniz sizden isteğimizdir. Erzincan'a varıp yerleri tahrip etmek, tahrip için şimdilik Serhat'ta durarak elçilerinizin gelmesini beklemekteyiz. Beyazın cevabı, Mısır hakimi ile aranızda geçen olaylardan dolayı bizim niyetimizi doğru anlamamışsınız. Biz arzu etsek Mısır'ı fethetmeye her zaman kadiriz. Ahmet Celair'i tekrar Osmanlı topraklarına gelirse Kara Yusuf ile birlikte İkisini size teslim etmemizi istemişsiniz. Biliyorsunuz ki Hülagü Darülselam'ı alıp İran'ın çoğunu eline geçirdiği sıralarda, Hülagü Han'ı kastediyor burada, Cengiz Han'ın oğlu. Halifenin amcası çocuklarından bir iki kişi Mısır'a Kahire valisi Baybars'a sığındılar. Ve onun himayesine girdiler. Hülagü'nün Bağdat valisi olan Karaboğa Noyan Baybars'la cenk ettiler. Halifenin amcasını Mısır askeri sanıp orada şehit ettiler. Kaçanlar şimdiye kadar Kahire'de kaldı ve Hülagü Han onları geri istemedi ve takip de etmedi. Şimdi bu dostunuz Feri'nin tokadını yemiş bir iki kişiye himaye etmekle hatırınızı kıracak bir durum olamaz. Zira Hülagü böylesine cüz'i şeylerden vazgeçmiştir. Muradımız Sivas ve çevresinden elinizi çekmenizdir. Bunu yerine getirmeniz güzel bir işaretinizin gereği olduğu anlaşılacaktır. Ancak herhalde Allah'ın takdirinden kaçılmaz ve bizim kimseden korkumuz yoktur.
Yani gerekirse savaşırız diyor.
Tabii. Net bir şekilde söylüyor. Dördüncü mektup Timur Han'dan. Şimdiye kadar sulh için çalıştım. Ve nihayet Sivas'a gelmem söz konusu oldu. Kafire fırsat vermemek, İslam diyarlarını harap etmekten endişe edip Şam tarafına giderek Mısır azizinden intikamımızı aldık. Sizin hasta olduğunuz hususu ağızlarda dolaşırken biz bunu fırsat bilip dikkate almadık. Ancak siz fırsat bulunca bize bağlı olan Erzincan'a gelip valimizi rencide ettiniz. Adamımız olan Mutahharten sulhu sağlamak için sizin pişman olduğunuzu bize yazmıştır. Biz de güvendik ve sulh için anlaşmaya varılacağı umuduyla birkaç kez mektuplar gönderdik. Ama siz gittikçe artan bir katı tutum içerisinde oldunuz. Ta ki biz ve askerimiz için kafir ve kafirden daha eşit kafirler demeniz sözü her yerde söylenir olmaya başladı. Elçileriniz olan Sungur ve Ahmet, adamlarınız uzun süredir yanımızdadırlar. İslamlığımızı ve inancımızı biliyorlar. Hedefimiz Kefe ve Kırım yönündeyken Şirvan'dan gelip geri dönüp tekrar Erzincan'dan o tarafa varmak icap etti. Semerkant'ta bulunan oğlum Muhyiddin Muhammed Sultan Bahadır da askeriyle birlikte bana katılacaktır. İsteğimiz Erzincan'a varmadan ve askerimiz şehirlerinize girmeden önce Sivas, Malatya, Elbistan, Erzincan ve Kemah'ın bize bırakıldığını sağlam bir ahitname ile bildirmenizdir. Ya yazılı muahide istiyorum, metin istiyor yani. Sulha muhalif değilim ve bağlıyım. Bu sulhun bir suretini Mekke-i Mükerreme'de, Babül Harem'de kapalı muhafaza olsun ki kimin bu sulha uyup olmadığı ortaya çıksın. Bu mektup Sungur, Ahmet ve Hacı Bayezid ile gönderildi. Sulhun suretinde Harem'de Şerif'te saklayalım diyor. Orada bulunsun diyor. Bayezid Han'ın cevabı Timur-u Köregen Hazretleri. Köregen'in damat olduğunu söylemiştik önceki programlarımızda İbrahim'ciğim. İlgi uyandıran anlaşmaya dair mektubunuz ben Sivas'a geldikten sonra ulaştı. Ben bu sırada anlaşma hazırlığı içerisinde bulunuyordum ki vakitsiz saatte sulha muhalif bir başka mektup Karaman fesatları elinden ordu Hümayun'umuza erişti ve anlaşmanın gecikmesine sebep oldu. Devlet erkanımızdan akıllı kişiler bu durumu şöyle değerlendirdiler. İkinci mektup ilk karışık dönem sürecinde yazılarak elçiyle gönderildi. Karaman topluluğu ki eskiden beri ocağımızın düşmanı olmuşlardır. Bunlar elçimizi öldürüp fitneye iyice ayyuka çıkıncaya kadar mektubu sakladılar. Musalaha olacağı ihtimalini görünce bu kez bazı rezilleri üzerimize gönderip bizi şüpheye düşürmüşlerdir. Rezillerin eline düşen mektubun gecikmesinin sebebi dahi biz olmadığımız hususu malumunuzdur. Bu durumu yaltaklanma olarak görürseniz hayır, asla düşmandan yüz çevirmek adetimizden değildir. Sulh ve cengin cezası ve mükafatı buna sebep olan tarafa aittir. Eğer bir kimse fitneye sebep olursa Allah-u Teala onun cezasını versin. İbrahim'cim mektuplarım metni buraya kadar. Mektupların metni.
Yani
açık açık bir resleşme var.
Resleşme var, tehditler var.
Aslında bu konuda görüyorsun beylikler sürekli başta Karaman olmak üzere Timur Han'a mektupların ilk başından itibaren sürekli bir kışkırtma içerisindeler.
Çünkü Yıldırım Bayezid Han Anadolu'da beyliklerin iktidarını, nüfuzunu sona erdirmiş. Onlarla bir anlamda hani dışarıdan bir gücün gelip tekrar eski hakimiyetlerini onlara teslim etmesini bekliyorlar.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Bunu bir fırsat olarak görüyorlar. Aslında bu belki de Yıldırım Han'ın tabiatını bildikleri için Timur Han karşısında geri adım atmayacağını da tahmin ediyorlar.
Abi şunu da
Timur Han'ı
isterim.
Bu kadar tahrik etmeleri Yıldırım'ı kolay tahrike kapılacağını da bildiklerinden.
Evet.
O günlerde Emir Sultan İbrahim'cim bir rüya görüyor. Rüyanın yani kayınpederi Yıldırım Beyazıt'tan kendisinin. Kendisine ne kadar saygı duyduğunu da biliyor. Bahsettiği halde ki böyle büyük bir evliyadan böyle bir ikaz geldiği halde Yıldırım Beyazıt'tan bu son ikazı da görmezden gelmeyi tercih etmesi beni çok etkilemiştir İbrahim'ciğim. Çünkü Yıldırım Han'ın kötü bir neticeye uğrayacağı rüyada net görülmüş. Detaylarını unuttum şu anda İbrahim'ciğim.
Buna rağmen
bu rüyaya rağmen geri adım atmıyor Yıldırım Beyazıt'tan.
Biraz da galiba kişiliği ve karakteriyle
kişilikte
alakalı.
Alakalı. Doğrudan bununla alakalı.
Abi şey şimdi konuyla bağımlı, konuyla ilişkili ama hani daha genel perspektif sunabilecek bir soru sormak isterim. Konuyu dağıtmadan açıkçası. Şimdi Anadolu Türk Beylikleri Timur Han'ı kışkırtıyor dediniz. Yıldırım Bayezid Han'a karşı.
Evet.
Ve Ankara Savaşı'nın sonrasında Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girdiğini, Anadolu'da yeniden beyliklerin tesis edildiğini ve 11 yıllık bir Fetret döneminin yaşandığını biliyoruz. Osmanlı tekrar toparlandıktan sonra yönünü Balkanlara çeviriyor. Yani Anadolu'ya tekrar dönüp bir yatırım yapmadığını görüyoruz. Anadolu'da birliği, yani kendisine tehdit olabilecek güçleri ortadan kaldırdıktan sonra Anadolu'yu biraz böyle sanki geri planda bıraktığını görüyoruz. Bu hissiyatın, bu stratejinin, bu siyasetin şu an konuştuğumuz konuyla bir alakası var mıdır sizce?
Şu çok önemli. Bunu biraz vurgulayalım. Bu hususu. Şimdi sonradan açığa çıkan tarihi belgeler var. Bu Osmanlı zamanında dahi bu konuşulmuş. İbrahim'cim. Şimdi İstanbul düşmek üzere. Bak, bir son bir heyet toplanıyor. İmparatorun 6. yeğenlisinin şeyinde, önderliğinde bir heyet toplanıyor. Artık diyorlar biz bu kuşatmadan bizarız. Çünkü şehir açlıkla pençeleşme aşamasında İbrahim'cim.
Yıldırım Bayezid'in kuşatmasında.
Evet. Kuşatmasında İbrahim'cim. Maksimum bir hafta. Ama 3-5 gün içerisinde İbrahim'cim şehirden gelecek bir heyet Yıldırım Beyazıt Han'a teslim şartlarının görüşülmesi, konuşulması için başvuruda bulunacak. Bu artık bugün tüm vakanovistlerin, tarihçilerin üzerinde ittifak ettikleri bir husus. Önemli olan buydu. Yani önemli olan artık büyük bir Balkan İmparatorluğu durumunda zaten Osmanlı Devleti. Beyliklerle sorunlarını çözmüş. Yıldırım Beyazıt'tan bahsetmiştik. O Yıldırım harekatlarıyla hakikaten bütün başta Batı Anadolu'dan olmak üzere Karamanoğullarıyla da bir kısmını alarak topraklarının sulhu sağlamış. İstanbul'a düşmek üzere. Yani artık son hamlenin yapılıp bu büyük fitne kaynağının, unsurunun ve Batı'nın son moral kaynağının da söküp alınması lazım.
Evet.
Bunun için de gerekeni yapmak lazım. Yani Çelebi Mehmet Han'ında, yani 1. Mehmet Han'ında bundan sonra güttüğü hedef Batı kaynaklı olabilecek olan baskıyı üzerinden kaldırmak devletin. Çünkü onlar da hazır bekliyorlar yani.
Evet.
Ve son hamleleri, son adımları İstanbul'un fethi hususunda bilhassa atabilmek ki 2. Murat Han oğlu, ki buna ömrü ifade etmedi. 2. Murat Han'ın zaten İstanbul kuşatmasını biliyoruz biz, 1422'de başlayan. Fakat tabii oğluna, yani Çelebi Mehmet Han'da torununa, Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olacakmış. Bu yani Batı hamleleri asıl tehdit buradan geleceği için daima zorunluydu İbrahim'cim. Yani Selçuk, şimdi bizi yanıltan şu oluyor, Selçuklu'nun bu bölgede yaptığı yatırımlar o zamanki konjonktüre göreydi. Bu toprakları ele geçirdiler. Bu topraklarda en önemlisi sulhu sağladılar ve o şehirler İpek Yolu'nun zaten önemli şehirleriydi. Ve bu şehirlere ticaret yollarının güvenliğini sağlamak demek zaten hakimiyetin esas görüntüsü İbrahim'ciğim.
Evet.
Bunu sağladı Selçuklu ve zenginin tabii o bölge, bütün Anadolu çok zenginleşti. Osmanlı döneminde bu batıya doğru açılma o günün konjonktürünün zorunluluğun gerekleri yerine getirildi.
Yani aslında şöyle söyleyeyim abi, soruyor o zaman. Aslında Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu'nun güvenliğini tehdit edecek başka bir unsur kalmış olsa muhtemelen dönüp orayı bitirecek.
Aynen öyle. Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın uzun uzun konuştuk. Evet. Doğudaki batıya karşı hamle yapamadı. Ömrü de vefa etmedi.
Hı hı.
Doğuda Safevi tehlikesine karşı aldığı tedbirler, yaptığı savaşlar, sonra Memlüklerin üzerine gitmesi tamamen o günkü siyasi şartlarla tehditle ilgili. O zaman da batıdan gelen ciddi bir tehdit yoktu.
Evet.
Yani bugüne bakarsan her yere tedbirli olmak zorundayız.
Doğru. Doğumuzdan, batımızdan, kuzeyimizden.
İçerisindeyiz yani.
Doğru. Doğru. Evet. Yani Osmanlı tarihine bakışta öyle bir yaklaşım var gibi geliyor. Hatta özellikle bunu birilerinin yaptığını tahmin ediyorum.
Tabii o kasıtlı olarak yapılıyor. Biraz Selçuklu da Anadolu'yu abat etti.
Evet. Osmanlı yatırım yapmadı. Biraz da şeytanın avukatlığını yaparak sordum bu soruyu.
Tabii abi. Anlıyorum. Ama bu tamamen o dönemin şeyle ilgili, şartlarıyla ilgili. Artı o dönemde nasıl yatırım, zaten o dönemde bütün ticaret yolları Osmanlı'nın eline geçmiş. Hele İstanbul'un fethinden sonra o şehirler kendilerini döndürüyor. Büyük ekonomik varlığı söz konusu. Yani o taşrada her zaman fakirlik söz konusu olabilir.
Evet.
Bugün de Amerika'nın yok mu? Fransa'nın taşrasında yok mu?
Tabii.
Her zaman var. Ama o dönemde gene Erzurum, Sivas, Kayseri, İbrahim'cim Ankara, buralar zaten ticaret merkezleri, zenginlik merkezleri. Bursa, Bursa Osmanlı'nın dergahı olmadan önce de Bursa büyük bir antrepoydu.
Hı hı.
Yani özellikle Batı'nın ünlüleri, Doğu'nun da ipeği ve pamuklusu buradan Avrupa ve Asya içlerine değiş tokuş yapılır. Ticareti burada döner, oradan da yayılırdı.
Evet.
O yüzden onu kasıtlı olarak söylüyorlar. Biraz Osmanlı düşmanlığı sosu altında, alttaki düşmanlığı biliyoruz yani. Aslında altında neyin düşmanlığı olduğunu biliyoruz İbrahim'cim.
Evet. Bugün sabah bir yerde okudum da işte diyorlar ki,
yani geçen, hani biz biliyorsun siyaset yapmıyoruz hiçbir zaman burada da, yani bu çok net söylemiyor. Adam çıktı, Osmanlı'nın kör bakışı, Batı'da medeni ülkelerde diyor erkekler evleniyor diyor ya. Evet. Osmanlı'nın kör bakışından kurtulun diyor. Osmanlı'nın kör bakışı demiyor orada. Onu sil. Asıl söylemek istediği İslam orada.
Evet, evet.
Yani İslam'ın kör bakışından haşa kurtulun diyor.
İşte sabah okuduğum bir yerde diyor ki İngilizleri ve Yunanları denize döktüğümüzü, İngilizleri kovduğumuzu söylüyoruz. Fakat bunu söyleyenler Yunanlılar ve İngilizlerle dost ama Osmanlı'ya düşman diyor.
Evet.
İlginç yani.
Evet.
Evet, yani, inşallah bu Osmanlı düşmanlığı meselesini de
İbrahim'cim, bu tenakuzlar bütün şeyde mevcut. Bak düşün şimdi, İslam hakları, insan hakları evrensel beyannamesi, insan hakları mahkemeleri, hep Batı kaynaklı ve tandanslı kurumlar ve kuruluşlar. Bugün doğuda, başta Türkiye olmak üzere en ufak bir onlara göre yanlış harekette tepemize çökmek için sürekli mahkeme kararları çıkarıyorlar. O mahkeme kararıyla uyumak zorundasınız falan. İbrahim'cim bunlar Batı'da, bak düşün ki bütün düşünce dünyasını, özellikle 19. yüzyılın başlarından itibaren düzenleyen o üç büyük kötüyü saymıştım ya ben. Hani ben öyle adlandırıyorum onları. Hmm. Thomas Malthus, Herbert Spencer, Charles Darwin. Bir de bu Charles Darwin'in kuzeni var. Ondan bahsetmedik. Francis Galton diye bir adam bu. Hmm. İbrahim'cim. İlk şunu açık açık söylüyor. İlk Öjeni, Hitler'in uyguladığı bu faşistlerin Öjeni şeyi var ya İbrahim'cim. Hmm. Hani insanların sakat doğanları, güçlü kuvvetli olmayanları, hasta olanları.
Onların tırnak imha, itlaf edilmesi.
İtlaf edilmesi. Haşa, yani bunların ortadan kaldırılması. Hı-hı. Çünkü bunların dünyanın kaynaklarını, devletlerin kaynaklarını fuzuli ile tükettiği.
Bir de üstün Alman ırkının önüne engel olarak görülüyor.
Onu Almanlar özel olarak bir soslamışlar, öyle bir koymuşlar onu. Fakat bu o dönemde pek çok ülkede kabul gören bir anlayış. Mesela Darwinizmi her yerde uygulamaya çalışırlar. Ama mesela bu tenakuzu, bu doğrudan öjeni kanunları doğal seleksiyondan geliyor. Darwin'in doğal seleksiyondan gelen bir çıkarım.
Evet.
Yapan da kuzeni Francis Galton. Bunlar hiç konuşmazlar.
Evet. Ya zaten şöyle abi.
Çok özür dilerim. Şunu da söyleyeyim.
Lütfen.
Şimdi mesela son zamanlarda ben uzun yıllardır bu National Geographic takip ediyorum. Hı-hı. Söylüyorum hep. Son zamanlarda şöyle bir özür dili var. Şimdi bu gen teknolojisi ilerledi ya. Şimdi insanların %97 küsür, %98'i varan gen ortaklığı ortaya çıktı ya.
Hı-hı.
Yani Afrika'daki 1 metrelik siyahi pigme ile Norveçlinin 2 metre yakışıklı kızıl sakallı beyazı ortak geni kullandı, ortaya çıktı ya.
Hı-hı.
Şimdi şöyle diyorlar. O bir yanılgıydı. Yani evet, böyle bir düşünce sistemi doğdu. Ama o bir yanılgıydı. Tabii gene maneviyata bir dönüş yapmıyor. Orada virajı almıyor. Orada gene savruluyor. Hepimiz ortak şempanze izliyor ama bu bir yanlış anlaşılmaydı ve bunu artık açtık demeye getiriyorlar. Senin açtık dediğin düşüncenin bugün bütün evreleriyle okullarda okutuyorsun. Temel bütün siyasi fraksiyonlardan tut, temel düşünce sistemlerinde bunun üzerine inşa etmişsin.
Evet. Yani, maalesef Türkiye'de bazı dindarların da tırnak içerisinde
geriye döndü gittikçe maymunda bilinçsiz.
Tabii bu hissiyata teşne olduklarını görüyoruz.
İbrahim'cim bunu hiçbir bir yere bağlı olmadan, bunu bir aklı başında en mutezile bile olsun, yani en uzaklaşmış İslam'dan bir anlayış bile konuşamaz. Yani evet. Mutlaka bir yerlere bağlı söyletilen sözler.
Yani. Eyvallah. Bir ara verelim abi isterseniz.
Verelim İbrahim.
Ardından devam edelim. Ankara Savaşı'na geleceğiz. Ankara Savaşı zaten bir anlamı tarihin seyrini değiştiren hadiselerden bir tanesiydi. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da tarihin derinliğine yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hatırlatmak için yineleyeceğim. Aradan önce Timur Han'la Yıldırım Bayezid Han arasındaki mektuplaşmaları konuşuyorduk ve artık sürecin sonu itibariyle İstanbul kuşatması yapılırken İstanbul'un düşüşüne 4-5 gün kala Yıldırım Bayezid Han yönünü doğuya çevirerek Timur Han'la Ankara'da bir meydan savaşı gerçekleştiriyor. Buraya doğru geliyoruz. Evet abi, şimdi mektupların ardından neler yaşandı?
İbrahim'cim artık savaş kararı verildi. Muharebe kararı verildi.
Tabii bu kadar restleşmenin ardından.
Harekete geçildi. Timur Han çok kısa bir sürede Osmanlı hudutlarına dayandı. Zaten mektuplaşmaların iyi bir noktaya gitmeyeceğini anladığı için zaten bütün Timur ülkesinden yeni askerler sevk edilmesini emretti. Yıldırım Beyazan'da tabii ki seferberlik ilanı, asker topluyor iki tarafta. 1402 baharının başlarında artık Yıldırım Beyazıt Han da bu Balkanlardaki ileri akıncı harekatlarını durdurdu. Bilakis bu bölgede bütün silah altına alınabilecek, savaşabilecek bütün akıncı grupların ve gönüllü yazılacak erlerin orduya, genel orduya dahil olmasını emretti. Hı hı. Hem Hristiyan hem Müslüman. Biliyorsun Osmanlı'da özellikle bu ilk dönemde şey ayrımı yok. Yani orduya savaşabilecek olan yeter ki Osmanlı tabiyetinde olan herkes katılabiliyor ki zaten ilerleyen dakikalarda savaşta ordunun sol kanadının, merkez sol kanadının Sırp birlikleri tarafından, Sırp despotu tarafından tutulacağını ve Sırp birliklerinin çok şaşırtıcı şekilde, iyi bir şekilde savaşacağını, son ana kadar harp alanından çekilmeyeceğini. Yani. Hı-hı. Hatta Timur Han'ın onları tebrik eden bir name yayınlayacağını da göreceğiz. İki ordu da artık son görüşmeler, karşılıklı birkaç elçilik görüşmesi var İbrahim'cim. Ve orduların harekat noktalarını ve harekat güzergahlarını tespit etmek için iki tarafta öncü çıkarıyor. Hatta Yıldırım Beyazıt Han Ankara yakınlarına kadar geliyor. Ordu burayı ana karargah, ana üs olarak belirliyor. Buradan öteye geçmek istemiyor ilk aşamada. Burada çok sağlam bir müdafaa hattı kurup Timur Han'ı burada boğmak, burada bir şekilde pusuya düşürmek ve burada boğmak düşüncesinde. Timur Han da en doğru güzergahları bulabilmek için hem casuslar çıkarıyor, hem de öncü birliklerle kuzeyden ve güneyden doğru en doğru yolları tespit etmeye çalışıyor. Çünkü Timur Han'ın en kritik geçit noktalarını tuttuğunu farkında. Bunu biliyor. Zaten ikisi de büyük mareşal olduklarını zaten biliyoruz ikisinde.
Evet.
Osmanlı ordusu Haziran'ın ortalarına doğru harekete geçiyor ve Ankara civarlarında ana karargahı kuruyor. Timur'un ordusu henüz Sivas çevresindeyken gideceği yolun ana güzergahının Tokat üzerinden olacağını şey öğreniyor.
Yıldırım Bayezid'den öğreniyor.
Ağırlıkları Ankara'da bırakıyor. Ordusunun ağırlıklarını Ankara'ya bırakıyor. Bu bölgeye doğru öncü birlikler, önleyici birlikler çıkarıyor. Bu başta Sadrazam Çandarlı Ali Paşa var. Bu şeyde ordunun başında. İleri hareketindeki ordunun başında.
Çandarlı Halil'in dedelerinden.
Aynen. Aynen öyle. Bunlar bu Çandarlı sülalesi biliyoruz İbrahim'cim. 150 sene çeşitli aralıklarla.
Kuruluştan itibaren.
Kuruluşta çok büyük emeği olan.
Evet.
Hatta Osmanlı'ya kendilerini bir nevi artık alternatif görecek kadar güçlenmiş bir hanedan.
Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda bile bunların katkısı var.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'cim. Tabii Osmanlı ordusu İbrahim'cim çoğunu piyade. çok farklı unsurlardan, farklı milletlerden, farklı unsurlardan oluşuyor. Gene biraz Osmanlı ordusunun bahtsızlığı, talihsizliği diyelim. Ordunun içerisinde çok fazla beyliklerden, Beyazıt Han'ın bir vuruşta aldığı o beyliklerden çok fazla asker var. Dediğimiz gibi sol kanat tamamen farklı bir milletin, Sırpların elinde. Her ne kadar Sırp despotuyla kayın akrabalık olsa da eşinden dolayı. Neticede farklı bir milletten bir ordu. Fakat ve çoğu da piyade. Timur Han'ın ordusu İbrahim'ciğim bir kere tamamına yakını süvari. O bizim bildiğimiz tarzda bugünkü atlardan değil İbrahim'ciğim. Bu o atlar atlılardan da var. Fakat bunlar her doğa koşulunda uygun, son derece güçlü. Midilli dediğimiz ama bugünkü çocukların bindiği küçük o midilli atların değil. O onların daha
büyükleri.
Biraz daha katır büyüklüğünde düşünebiliriz İbrahim'ciğim. Son derece dayanıklı. Yorulmak nedir bilmeyen.
Süratli.
Süratli. At kadar süratli olamaz ama İbrahim'ciğim önemli olan devamlılık.
Evet.
Devamlılık noktasında atlardan çok daha güçlü. Soğuktan sıcaktan, açlıktan susuzluktan etkilenmeyen hayvanlar bunlar. Atlar. Timur Han'ın askeri de tıpkı Cengiz askeri gibi. Zaten o bölgenin askeri bu güçte olmasıyla zaten bu yetenekli olmasıyla kendileriyle övünüyorlar. Mesela -10-20 İbrahim'ciğim. Soğuk bir gece değil mi?
Umurlarında değil.
Kar üzerine ya da buz üzerine. Üzerlerinde taşıdıkları post pelerinlerini sarılıp yatabiliyor İbrahim'ciğim. Atının yanına da sığınabiliyor şöyle. Ya
bütün
da
olumsuz koşullara
son derece dayanıklı.
Müsait ve dayanıklı.
Açlık durumu var mesela. İyaşesi kesildi mi? Bir şey böyle bir terslik mi var? Atlarının sağrısına şöyle bir çizik atıyor kılıcıyla. Bunu tabii Cengiz askeri daha çok yapardı. Belki bunu Müslümanlar çok yapar mı bilmiyorum. Belki çok zorunluluk hallerinde İbrahim'ciğim. Oradan aldığı bir miktar kanla o kanı içip İbrahim'ciğim gene devamlılığını gücünü sağlayabilen askerler. Cengiz Han döneminde özellikle bu şekildeydi.
Zaten muhtemelen Cengiz'in bu kadar başarılı olmasının temelinde de ordusunun bu özelliklere sahip olması yatıyor.
Tabii İbrahim'ciğim inanılmaz hızlı ve süratli, yani süratten ziyade şey olarak düşün. Sürekli hareket halinde kalabiliyorlar. Senin maksimum ilerleyebileceğin günlük 30 kilometre ise bu gece de hareket edebiliyor.
Askerler aç kalsa, susuz kalsa, ki zaten Yıldırım Beyaz döneminde ne oldu bilmiyorum ama mesela konuşmuştuk abi Yavuz Sultan Selim döneminde askerler bir süre sonra artık baş kaldırmaya başladı.
Aynen öyle. Çünkü şöyle bir şey var tabii, Osmanlı Yeniçeri askeri çok elit bir asker. Belki şimdi şöyle muharebe alanında iki askeri bir araya getirsen Osmanlı askerinin tabii Yeniçeri çok az miktarda ama çok daha büyük kuvvetleri ortadan kaldırabildiği mutlak. Onlar da zaten buna güvenen bir gurur var onlarda da. O yüzden çok iyi şartları istiyorlar.
Evet.
Osmanlı ordusu ateşli silahlara geçerken İbrahim'ciğim artık 19. asrın yani 16. asırda ilk o şeyler kuruluyor ya, büyük piyade birlikleri. Arkebüzlü. Şey diyorlar yani bu arkebüz patlayınca tabii çok tozlu, çok duman çıkaran silahlar. Düşün İbrahim'ciğim, o hayalet o gün o silahları çok fazla, barut hakkı çok fazla, çıkardığı kirlilik de çok fazla, duman çok fazla ve o şık Yeniçeri kıyafetlerinin talim kıyafeti dahi olsa o yenlerini çok kirletiyor. Uzun süre bu itiraz konusu oluyor biliyor musun? Yani bu ya kıyafetlerimizi kirletiyor bu diyor. Hem şimdi zaten çok yavaş dolduruluyor. Ta 19. asırda bile bir piyade tüfeğinin doldurulması 1 dakika ile 2 dakika arası İbrahim'ciğim. Harbiden harbilemek, önce mermileri koymak, alta barutu yerleştirmek mermiyi, o üzerinde harbilemek falan, bunu tekrar doğrultana kadar çok uzun bir süre geçiyor.
Evet.
Hele ki o ilkel arkebüzler çok ağır, taşınması zor. Çift ayak açıyorsun. Ondan sonra yani zaten arkebüzleri taşınabilir top da deniyor.
Evet.
Diye de adlandırılıyor.
Yani savaş sırasında bile grand tuvalet diyorlar.
Ha, yani bunlar elit asker. Elit asker hak ediyorlar bu şeyi. Hak ediyorlar ama senin karşındaki ordu şey değil, bu Fransız şövalyeleri gibi değil. Onlar da çok elit askerler.
Evet.
Ama onlar da özel şartlarda savaşıyorlar. Karşındaki adam her şart altında savaşıyor.
Yağmur, çamur.
Yağmur, çamur, özel şart, aç, tok, susuz. O bakmıyor. Değil. Bugünkü özel kuvvetler olarak düşün.
Yani bir anlamda ölüm makineleri abi.
Ölüm makineleri. Çünkü o dönemde biz her ne kadar düzenli ordu besleyen tek Macarlar hariç, onu belirtelim İbrahim'ciğim. Macarların Kara Kartallar ismini verdikleri ve Kanuni'nin 1526'da Mohaç Savaşı'yla ortadan kaldırdığı o muazzam ordu, Avrupa'nın o dönemde de bahsettiğimiz dönemde de beslediği tek düzenli ordusu. Düzenli ordu beslemiyor Avrupa. Zaten bizim üstünlüğümüz, geçmişte bahsetmiştik galiba onlarda, bizim temel üstünlüğümüz İbrahim'ciğim bizim talimli ordu denilen Yeniçeri askerimizin olması, onun altında da diğer grupların bulunması. Düzenli ordu beslediğimiz için biz bu adamlara bu kadar üstün gelebildik. Şimdi bunlar muharebe zamanlarında prenslikler kendi bünyelerindeki askerleri topluyorlar. Ve bunlar da hep asillerden, soylulardan, belirli şartlarda savaşan, özel şartlarda kendi muharebe şartlarını belirliyorlar. Orada tamam cesur, atak ondan sonra ama asla bir Timur askeri olamıyor.
Evet.
Ya da bir Cengiz Han askeri olamıyor. Çünkü bunlar her şartta, her konuşturduğunda savaşabilen askerler.
Evet.
Ve sürekli talimler. Osmanlı ordusu gibi. Ve farklılıklardan oluşmuyor. Oluşan Timur Han ordusu Türkler ve Moğollar. Bunlar.
Ama tam aksine Yıldırım Bayezid'in ordusunda...
Çok parçalı.
Evet.
Çok parçalı yani ve aslında... çok düşman unsur da var. O beyliklerin, yıktığı beyliklerden çok fazla düşman unsur
yani
var.
Yani dağılmaya daha müsait bir
çok
ordu.
Çok müsait bir ordu. Yani... bunları nasıl mutlaka görülmüştür de herhalde bir nasıl diyelim, kumar mı diyelim İbrahim, bir yani, şans, bir talih denen mesele.
Ya Yıldırım Bayezid'in yani. Tamamen bence abi gözü karalığıyla açıklanabilecek bir durum bu. Yani elinde bir ordu var. Ya bu ordu
niye bu galibi?
Galibi. Acaba Timur'un karşısına çıktığında dağılır mı dağılmaz mı diye düşünmeksizin hadi yürüyoruz deyince kendisiyle beraber gelen kim varsa toplayıp götürmüş gibi görünüyor.
Aynen yani. Öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. İbrahim'ciğim nihayetinde bir satranç başlıyor aralarında. Timur Han Ankara önlerine gelene kadar Yıldırım Beyazıt Han öncüleriyle kuzeyden güneyden, doğudan batıdan çeşitli birbirlerini aldatma dezinformasyonlar karşılıklı ve muazzam askeri hareketlilik iki tarafında o yılmayan mobilize tavrı neticede Timur Han Ankara'ya kadar geliyor. Çubuk Nehri'nin batısına doğru geliyor. Kendine çok gurur duyuyor. Öncü muharebeler oluyor birkaç noktada. Öncü muharebeler oluyor. Karşılıklı küçük kayıplar var.
Çok özür dilerim abi.
Buyurun.
Araya gireyim. Aklıma geldi tam bu konuyla evet. ilgili. Geçen gün bir yerde konuşmuştuk. Bir arkadaş dedi ki, tarihçi bir arkadaş. Aslında Yıldırım istese Timur'u bitirebilecek durumda.
O tam onu söyleyecektim. Tam onu söyleyecektim İbrahim'ciğim. Şimdi Timur Han Ankara'ya kadar geliyor ama kendisi de çok gurur duyuyor. Yakalanmadım, geldim diyor ama o ilk kamp gecesi İbrahim'ciğim bir anda etrafındaki tepelerde, o ovanın Ankara olsun etrafında o tepelerde bir anda donanma ateşlerinin yandığını görüyor. Yani askerlerin kamp ateşleri. Onlar çok yakıldığı zaman ordu kalabalık görünür böyle. Bir anda etrafını devasa bir ordunun kuşattığını düşünürsün. Ki Osmanlı ordusu çok daha az Timur ordusuna göre. Yani sayılar arasında muazzam farklar var. Yani sayılar çok değişiyor. Çeşitli kaynaklarda çok değişiyor. Burada hani 1'e 7, 1'e 8 belki 1'e 10 oralarında bir muazzam bir fark var aralarında. Timur Han hayatında hiç baskına uğramamış. Kazandığı bütün zaferlerde. İlk defa İbrahim'cim diyor ki eyvah diyor, baskına uğradık. 32 ordusu, 32 fili var ordusunda. Ondan bahsetmeyi unuttuk. Bunlar şeyin filleri gibi. Hanibal'den bahsetmiştik ya.
Evet.
Afrika Scipio'ya karşı o İtalya seferinde. Şimdi İbrahim'cim iki tür muharip fil var. Birincisi Hint filleri. İkincisi Afrika filleri. Hint filleri her zaman daha iri ve daha uysal. Yani muharebe anlarında daha bozucu davranabiliyor. Karşı tarafın ordusunu daha bozgunu uğratıcı şekilde ve itaatkar davranabiliyor. Üzerlerine büyük kefiyeler kurabiliyorsun. Üzerine 7-8-10 asker alabiliyor. O büyük kefiyeler üzerindeki İbrahim'ciğim. Buradan ok çekiyorlar, mızrak savuruyorlar. Yani muharip bir savaşan grup da oluyor şeyin üzerinde. Artı bu hayvanlar gürültüden silahtan, harp gürültüsünden at gibi. Yani at gibi bunu kolay bir şekilde eğitebiliyorsun ve ürküntü duymuyorlar.
Hmm.
İkinci grup filler Afrika filleri. Bunlar daha küçük. Afrika ortasından getirilen bu filler daha küçük. Fakat ikinci kötü özelliği öfkeli. Daha öfkeli filler.
Hmm.
Ve bunlar bu asabi yapıları gereği daha çabuk bozguna uğrayabilen bir yapısı var. Mesela Hannibal o ilk baştaki o 57 küsur filin kaybettikten sonraki, onlar Hint filleriydi, o alp geçişlerinde. Hı-hı. Dağ geçişlerinde bunları kaybettikten sonra Kartaş'a gevşek davrandı buna. Zaten hep yardımda gevşek davrandı. Konuyu dağıtmayalım. Afrika filleri gönderdi. Çok pişman oldu onları aldığına. İtaat etmedi. Eğitemedi. Doğru düzgün eğitemedi. Vakit de yok. Scipio'ya karşı. Şeyin filleri.
Timur'un
filleri. Hint filleri. İyi eğitilmiş. Yani Timur, ya Yıldırım Beyazıt'ın hem ordusu hem sayıca çok nakız. Süvari olarak nakız. Noksan. Ve zaten fili falan da yok zaten.
O yani. Filleri de bugünkü tank gibi düşünebiliriz.
Aynen yani, bugünkü tank olarak düşün İbrahim'ciğim. Ve Timur'un o gece bir bakıyor ki etrafı kuşatılmış. Hiç hayatında böyle bir şey yaşamamış ve bazı kaynaklar diyor ki İbrahim'ciğim yüzü bembeyaz olmuş Timur'un. Mutlak bir hinilgi düşünüyor. Yani ben de toparlayamaz ordusunu. O sırada Yıldırım Beyazıt'ın kurmayları, şehzadeleri, sultanım diyorlar. Baskın basanındır. Ve harp hiledir. Hadis-i şerif gereğince.
Vay be.
Şimdi biz davranırsak davrandık. Çünkü karşıdaki ordunun büyüklüğü belli yani orduya karşı. Yani belki başta Timurhan gibi bir mareşal olmasa bir şekilde tabii yabancı topraklarda bir şekilde ben bunu bozarım düşüncesini, o düşüncen olabilir.
Hı hı.
Fakat Timur Han'ın doğrudan idare ettiği ve bir yığınla zafer kazanmış böyle bir orduya karşı baskın avantajı ve üstünlüğünü kaçırmak iyi bir mareşalın işi değildir.
Duygularına mı yenik düşüyor
işte
acaba?
Bir mareşal duygularına yenilmemeli.
Evet. Yani.
Bu arada Yıldırım Beyazıt'ın da diyor ki olmaz diyor.
Delikanlı sığmaz.
Ya, mert bir şekilde.
Muhteşem ama. Şimdi yani, bak düşünüyorum, ben bugünden düşünüyorum.
Tabii.
Hakikaten çok yürekli
çok,
bir iş
çok,
bu yani.
Çok bunlar hakikaten, bunlar doğuştan Batılıların şövalye dedikleri İbrahim'ciğim.
Tam savaşçı
bizim,
yani.
Ya da bizim serden geçti dediğimiz İbrahim'ciğim. Tamamen mertlik kurallarına bağlı. Hı. Halen o Orta Asya geleneklerini sürdüren insanlar. Yani bizim mesela o Orta Asya muharip geleneklerinin başında mertlik geliyor. Çünkü sürekli açıkta yaşıyorsun İbrahim'ciğim, göçebe bir hayat yaşıyorsun.
Hı-hı.
Karşılıklı verdiğin sözleri tutmak zorundasın. Karşıkinin de verdiği sözü tutmasını beklemek zorundasın. Bu bir bizde şehir, bak şehir kavramı, Türk Moğol geleneğinde şehir kavramı dört duvar arasında entrikanın, kötülüğün döndüğü, mutlak yok edilmesi gereken düşman kavramlar İbrahim'ciğim. Biz tabii şehirler kurmuşuz ama genel o göçebe düşüncesi, göçebe kabulü şehirler üzerine devam etmiş. Şehir insanı entrikalar çevirir. Seni sırtından bıçaklar.
Hmm.
Ama mert insan bozkır insanıdır. Muharebesinde birebir yapar.
Yani delikanlıca vuruşur.
Aynen öyle. Batı'da da bu asillerde var. Mesela sen soylu bir kan taşıyorsan bunun gereği birebir vuruşurken ölmek. Mesela o uzun süre çok İbrahim'ciğim, bu çok şaşırtıcı dönemlere kadar 19. yüzyılda dahi Batı'da 19. yüzyılın ortalarına belki sonlarına kadar, ortasına kadar olduğunu biliyorum.
Hı hı.
İkimiz arasında bir sorun mu oldu? Ben diyelim Allah korusun, ben seni düelloya çağırıyorum.
Hı hı.
Kanun yaptırım yok. Ve bir gözlemci oluyor, karşında senin şahitlerin oluyor, iki tarafında şahidi oluyor İbrahim'ciğim. Hı hı. Şahitler işini yaptıktan sonra
bir problem yok.
Problem yok. İster kılıçla, ister
silahla
çarpışabiliyoruz. Vefat eden ailesi de senden şey aramıyor. Çünkü mertlik kanununa göre. Bu soylar arasında soyluluğun bir gereği olarak vardı Batı'da. Bizde de bizim bütün genel kabulümüz, halkın bütün genel kabulü bu şekildeydi.
Evet.
Yıldırım Beyazıt'a böyle bir karar veriyor ama bu çok yanlış. Yani genel harp, genel askerlik kaidelerine göre
evet,
kabul mümkün olmayan bir yanlış.
Timur'un ordusunun toparlanmasına müsaade ediyor.
Müsaade ediyor.
Aslında baskın yapsa bitirebilir.
Bitirecekti. Daha o gün güneş batmadan biterdi o iş. Evet. Doğru, bir anda bozguna uğrar. O bozgun dediğin şey İbrahim için, bak en mert adam bile, Napolyon'un şeyleri var. Harp şeyleri var, kaideleri var. Hı hı. En korkak adam bile şeyin arasına katın diyor. Öfkelendirin ve cesur adamlarla birlikte katın diyor. En korkak adamın diyor bir çok yiğit biri olduğunu görürsünüz diyor. Hı. Ama şartlar oluşursa, bozgun şartları çok çabuk başlar. En yiğit adamı bile silahını atmış kaçarken görürsün. O bir toplu psikolojisi.
Evet. Abi şimdi programımızın sonuna geldik.
Eyvallah.
Yani burası çok önemli.
Devamı haftaya.
Öyle yapalım, hem dinleyicilerimize biraz meraklansınlar. Yani şimdi Yıldırım Bayezid öyle bir karakter ki, şimdi Osmanlı padişahlarının tamamı için, 36'sı için de böyle hayatını okudukça, dinledikçe insan ya gerçekten ne büyük adammış falan diye konuşuyor kendi kendine. Vahdettin için bile böyle yani. Hani kimilerinin tırnak içerisinde hain diye nitelediği Vahdettin için bile, ki yani Fahri Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabında bile aslında Kurtuluş Savaşı'nın onun tarafından başlatıldığına dair işaretler vardır. Bunları da konuşacağız inşallah. Onun gibi bir karakter için bile okudukça, dinledikçe vay be diyorsunuz yani.
Aynen öyle.
Yıldırım Bayezid de böyle yani, İstanbul'u fethedebilecek, Timur ordusunu dağıtabilecek bir Yıldırım Bayezid maalesef savaşın sonunda hüsrana uğruyor. Evet. Savaşı ve sonuçlarını inşallah haftaya konuşalım.
Realist, çok daha realist olmak lazım bu tür şeyler değil bence. Evet.
İşte yine oraya gideceğiz, Enver Paşa kafası da biraz böyle.
Evet. Neyse bunu ilerleyen programlarda süreyi kaçırmayalım.
İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Romantizm olmuyor gerçek hayatta.
Kesinlikle abi. Evet. Hele ki savaşlarda yani.
Hele ki yani.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda tarihçi, edebiyatçı, yazar Ukayet İryakioğlu ile beraber Ankara Savaşı'na giden süreci konuştuk. Timur Han ve Yıldırım Bayezid Han arasındaki yazışmaların sonrasında neler oldu? Bunları masaya yatırmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta savaş sürecini ve sonrasını konuşmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.